Ayrım 10.
Tam yakasından yakalayacaktı ki Gavrilo kurtulmayı başardı. İvan bunun üzerine eteğinden tuttu ama etek yırtılarak elinde kaldı. Birden yere düştü. Ama tekrar ayağa fırlayıp "İmdat! Yakalayın şu herifi!" diye bağırarak peşinden koşmaya başladı. İvan henüz ayağa kalkamadan Gavrilo kendi avlusuna yaklaşmıştı bile. Fakat İvan yine de ona yetişti. Tam onu yakalayacağı sırada taş gibi bir şeyin kafasına indiğini fark etti. Gavrilo o anda yerden bir meşe parçası alıp olanca kuvvetiyle İvan'ın kafasına indirmişti. İvan çılgına döndü. Adeta gözlerinde şimşekler çakıyordu. Sonra gözleri karardı, dizlerinin bağı çözüldü ve olduğu yere yığılıverdi. Kendine geldiği zaman Gavrilo ortalıkta yoktu. Etraf sabah gibi aydınlıktı. Evin bulunduğu taraftan makine sesine benzeyen çatır çutur sesler geliyordu. İvan başını arkaya çevirince ambarın tamamıyla yanmış olduğunu, ikinci ambarın da alev aldığını, rüzgarın yanan sapları eve doğru savurduğunu gördü. Ellerini dizlerine vuruyordu. "Aman Allah'ım, ne bu böyle?" diye. "Gördüğüm ilk kıvılcımı söndürmüş olsaydım böyle bir şey olmayacaktı," diye bağırıyordu. Bir süre sonra sesi kısıldı, sesi soluğu çıkmaz oldu. Koşmak istedi fakat bacaklarını güç bela yerinden oynatabildiği için yavaş yavaş yürüdü. Sonra sendeledi, yine nefesi kesildi. Durup dinlendikten sonra yürümeye devam etti. Ambara dolanıp yangın yerine vardığında alevler ikinci ambarı da sarmış, ateş evin dış kapısına kadar sıçramıştı. Evden ateş fışkırıyordu. Avluya girmek imkansızdı. Köylüler toplanmıştı ama ellerinden bir şey gelmiyordu. İvan'ın evine yakın evler yangının yayılması ihtimaline karşı eşyaları, hayvanları dışarıya çıkartmışlardı. İvan'ın evinden sonra Gavrilo'nun da evi yanmaya başladı. Rüzgar şiddetli olduğu için yangın sokağın ta öbür ucuna kadar sıçradı. Sonunda köyün yarısı yandı. İvan'ın ailesi yalnızca canlarını kurtarabilmişti bu yangından. Geceliğin otlamaya giden hayvanların haricindeki her şey, tavuklar, bütün eşyalar, arabalar, karabasanlar, kadınların sandıkları, erzaklar yanıp kül olmuştu. Gavrilo Giller ise hayvanları ve bazı eşyaları kurtarmışlardı. O gece yangın sabaha kadar sürdü. İvan yangına bakıyor ve yalnızca "Aman ya Rabbi, bu nasıl iş böyle? İlk kıvılcımı söndürmüş olsaydım böyle bir şey olmayacaktı," diye kendi kendine söyleniyordu. Evin tavanı yanmaya başlayınca İvan alevler içine dalarak bir kütüğü kurtarmak istedi. Kadınlar onun bu halini görünce bağırıp çağırmaya başladılar. İvan aldırış etmeyerek kütüğün birini çekip çıkardı. Sonra başka bir kütüğü yakaladı ama o anda dengesini kaybederek ateşin üstüne düştü. Oğlu imdadına yetişerek onu alevler arasından çıkardı. İvan'ın saçı, sakalı ve elbisesi yanmıştı. Köylüler onun için "Felaketten serseme döndü zavallı," diyordu. Yangın artık sönüyordu. İvansa olduğu yerde put gibi duruyordu. "İlk kıvılcımı söndürseydim," diye söyleniyordu. Sabahleyin köyün muhtarı oğlunu İvan'ı çağırmaya gönderdi. "İvan amca, baban ölmek üzere, seninle helalleşmek istiyor," dedi. İvan babasını bile unutmuştu. Çocuğun ne dediğini anlamayarak "Ne babası, kim istiyor?" dedi. Muhtarın oğlu tekrar "Seni baban istiyor, vedalaşmak için seni çağırıyor. Bizim evde ölmek üzere, kalk da gidelim İvan amca," diyerek onun elinden çekti. Birlikte babasının olduğu eve gittiler. İhtiyar adam evden çıkarılırken üzerine düşen ateşli saplarla yanmıştı. Onu alıp köyün öbür ucundaki muhtarın evine götürmüşlerdi. İvan babasının yanına geldiğinde orada sadece muhtarın karısı ve çocukları vardı. Herkes yangın yerine gitmişti. İhtiyar elinde bir mumla peyke üzerinde yatıyor, yüzünü yana çevirmiş, kapıya doğru bakıyordu. Oğlu içeri girince kımıldayarak oğlunun yaklaşmasını istedi. İvan yaklaşınca ihtiyar, "Gördün mü İvan, sana söylememiş miydim, köyü kim ateşe verdi?" diye sordu. "O baba, o, onu gözümle gördüm. Benim gözlerimin önünde ateşi çatıya attı. Eğer onun ilkin tutuşturduğu sapları ayaklarımla söndürseydim bunların hiçbiri olmayacaktı. İvan, bak ben ölüyorum. Sen de bir gün öleceksin. Doğruyu söyle, suç kimde? İvan babasına bakıyor, susuyor, bir kelime bile söylemiyordu. Allah için doğruyu söyle, suç kimde? Ben sana önceden söylememiş miydim evladım? İvan ancak o anda kendine gelmiş, her şeyi anlamıştı. Burnuyla hızlı hızlı nefes alıyordu. Kabahat bende baba, dedi ve diz çökerek ağlamaya başladı. Beni affet baba. Sana karşı da Allah'a karşı da suçluyum dedi. O anda ihtiyar mumu sol eline aldı, sağ elini alnına götürerek haç çıkarmak istedi ama yapamadı. Durdu ve Allah'ım sen büyüksün diye bir dua mırıldandı. Sonra gözlerini oğluna dikerek İvan, ey İvan dedi. Ne var baba dedi. Ne olacak? İvan ağlıyordu. Bilmiyorum baba. Bundan sonra nasıl yaşayacağımı bilemiyorum. İhtiyar gözlerini yumup son kez kuvvetini topladı ve diliyle dudaklarını ıslattı, gözlerini tekrar açarak. Yaşarsınız oğlum. Allah'ı içinizde duyarsanız yaşarsınız dedi ve biraz sustuktan sonra gülümseyerek şunu söyledi. Bak İvan. Yangını kimin çıkardığını kimseye söylemeyeceksin. Şunu unutma ki sen birinin bir günahını örtersen Allah senin iki günahını örter. İhtiyar bunları söyledikten sonra mumu iki eliyle tutup kalbinin altına götürdü, iç çekti ve öldü. İvan hakikati görmüştü. Gavrilo'yu ele vermedi, kimse de yangının nasıl çıktığını öğrenemedi. Artık İvan Gavrilo'ya kızmıyor, Gavrilo İvan'ın neden kendisini ele vermediğini düşünüyor ve şaşırıyordu. Önceleri Gavrilo İvan'ın bir şey yapmasından korktu. Fakat zamanla bu korkusu kayboldu. Erkekler ve kadınlar birbirleriyle kavgayı bıraktılar. Köy yeni baştan kuruldu, yine iki aile aynı avlu içinde yerleşti. O zamandan sonra İvan ve Gavrilo tıpkı babalarının zamanında olduğu gibi iyi birer komşu oldular. İvan babasının dediklerini hiç aklından çıkarmadı. Ateşi kıvılcımken söndürmek lazımdı. O günden sonra birisi İvan'a kötülük etse o öç almıyor, işi düzeltmeye çalışıyordu. Kendisine küfredene küfürle karşılık vermiyor, karşısındaki adamı iyi konuşmaya teşvik ediyordu. Kadınlara ve çocuklara da böyle olmaları gerektiğini söylüyordu. İşte İvan Şerbakov bu şekilde vaziyetini düzeltti. Sonunda da huzurlu bir yaşama kavuştu. İçimizdeki şeytan. Ben derim ki bir kadına şehvetle bakan her insan onunla kalben zina etmiş olur. Eğer sağ gözün seni günaha sokarsa onu çıkar at. Zira vücudunun bir parçasının yok olması tüm vücudunun cehenneme atılmasından daha iyidir. Eğer sağ elin seni günaha sokarsa onu kes at. Çünkü vücudunun bir parçasının yok olması tüm vücudunun cehenneme atılmasından daha iyidir. Matta 5:28-30. 1. Bir zamanlar Yevgeni İrtenyev adında geleceği parlak bir genç vardı. İyi bir yaşantısı olması için bütün imkanlar sağlanmıştı ona. İyi bir aile terbiyesi görmüştü. Petersburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başarılı bir öğrencilik yapmıştı. Kısa zaman önce ölen babasının sayesinde yüksek sosyetenin içine girmişti. Bakanın kendisine arka çıkmasıyla bakanlıkta bir memuriyete atanmıştı. Nasıl olduğu konusunda şüpheler olmakla beraber hatırı sayılır bir serveti vardı. Yengeni'nin Andrei adında muhafız askerler bölüğünde görev yapan bir kardeşi vardı. Andrei ve Yevgeni babalarından 6,000 ruble alıyorlardı. Babaları ise anneleriyle birlikte yabancı memleketlerde dolaşır, Petersburg'da yaşardı. Böyle bir hayat içinde servetinin yarısını batırmıştı. Yazları iki aylığına çiftliğe uğrar ama hiçbir işle ilgilenmezdi. Her işi fazlasıyla güvendiği kahyasına bırakırdı. Fakat kahya çiftlik işleriyle hiç ilgilenmeyen bir adamdı. Babaları ölünce kardeşler mirası paylaşmak için gelmişlerdi. Fakat babalarının borçlarının bir hayli kabarık olduğunu gördüler. Danıştıkları avukat sadece 100 bin ruble değerindeki büyük annelerinin çiftliğini alarak mirastan vazgeçmelerini söyledi onlara. Komşu çiftliğin sahibi ise borçlar önemsenmeden işlerin yoluna konulabileceğini, böylece çiftliğin bir kısmının kurtarılabileceğini söylüyordu. Bunu yapabilmek için de ormanı ve boş tarlaları satmayı, buna karşılık 4000 dönümlük verimli araziyle 200 dönümlük şeker fabrikasını elde tutmayı öneriyordu. Fakat bunların gerçekleşmesi için köyde kalmak, bütün işlerle ilgilenmek, akıllıca hesap yapmak gerekiyordu. Bu tavsiyeler üzerine Yevgeni bahar geldiğinde çiftliğe gitti. Her şeyi inceledikten sonra memurluktan ayrılarak annesinin yanına, çiftliğe yerleşti. İdareyi eline alarak çiftliğin büyük bir kısmını kurtarmaya karar verdi. Kardeşi Andrei'ye bir teklif sunarak isterse her yıl 4000 ruble verebileceğini söyledi. Böylece kardeşiyle anlaştıktan sonra annesinin yanına büyük eve yerleşti. Sonra da ihtiyatı elden bırakmadan canla başla işe koyuldu. Bilindiği üzere çoğunlukla ihtiyarlar muhafazakar, gençler yenilikçidir. Fakat bu düşünce pek doğru değildir. Çünkü asıl muhafazakarlar gençlerdir. Gençler nasıl yaşamak gerektiğini düşünmezler ya da buna vakit bulamazlar. Bu yüzden de eski alışılmış hayatı örnek kabul ederler. Yevgeni de aynen böyle yaptı. Köye yerleştikten sonra kötü bir idareci olan babasını değil de dedesini örnek aldı ve çiftliği onun zamanındaki gibi canlandırmayı hedefledi. Sadece evde, bahçede ve çiftlikte zamanının gerektirdiği bazı değişiklikleri yapacaktı. Her şeyi dört başı mamur yerine getirecek, çevresindeki insanları memnun edecekti. Bunun için de sıkı çalışması gerekiyordu. Borçlarını kapatmak için toprakların bir kısmını satması, ödeme zamanını erteletmesi lazımdı. Aynı zamanda şeker fabrikasının da içinde olduğu 400 dönümlük Semyonovskoye malikanesi ırgat ve kölelerle idare edilemiyordu. Evde ve bahçede işler çığırından çıkmıştı ve bir şeyler yapılmalıydı. Yevgeni'nin işi çoktu fakat bu işlerle uğraşacak kadar güçlüydü. Ruhu da bedeni de çok güçlüydü. Henüz 26 yaşındaydı. Orta boylu, iri yapılı, kaslı, sevimli, cana yakın bir gençti. Kırmızı yanakları, parlak dişleri vardı. Saçları seyrek, yumuşak ve kıvırcıktı. Vücudundaki tek kusuru gözlerindeki miyoptu. Fakat buna gözlük takarak kendi sebep olmuştu. Şimdi de burnunun üzerine iz bırakan gözlüğünü takmadan yürüyemiyordu. Karakteri iyiydi. Bütün tanıdıklarına kendini sevdirmişti. Hele annesi onu herkesten çok severdi. Kocası öldükten sonra sadece sevgisini değil, bütün hayatını da oğluna vermişti. Annesinden başka lise ve üniversite arkadaşları da onu çok sever ve sayardı. Tanıştığı tüm insanlar üzerinde aynı etkiyi bırakırdı. Açık renkli, temiz bir yüzü, yalan, hile sezilmeyen gözleri vardı. Sözlerine inanmamak imkansızdı. Bu karakteri ona işinde de fayda getiriyordu. Başkalarına kredi vermeyen tüccarlar ona güveniyorlardı. Kötülüğü huy edinmiş, başkalarını aldatmaktan çekinmeyen kahya ile muhtar bile bu cana yakın dürüst adamla konuşunca onun etkisi altında kalır, ona kötülük etmeyi akıllarından geçirmezlerdi. 1 Mayıs sonuydu. Yevgeni rehindeki arazisini tüccara satmak için şehre indi ve toprağı rehinden kurtardı. Gelirken de küçük bir çiftlik kurmak, at, öküz, araba, takım, taklavat almak için yine aynı tüccardan para çekti. İşler yoluna girmişti. Ormandan keresteler taşınıyor, marangozlar harıl harıl çalışıyor, 80 arabada gübre getirilmişti çiftlik için. Fakat yine de pamuk ipliğine bağlıydı her şey. 2. Yevgeni bu işlerle uğraşırken kendisini oldukça üzen bir olayla karşılaştı. Şehirde kaldığı yıllarda günlerini ve gecelerini bütün bekar erkeklerin geçirdiği gibi geçiriyordu. Yani her türlü kadınla düşüp kalkıyordu. Çok zampara değildi belki ama keşiş de sayılmazdı. Kadınlarla düşüp kalkma işini de sadece vücudunun sağlığı ya da zekasının gelişmesi için yapıyordu. Bu olay 16 yaşındayken başlamıştı ve bugüne kadar her şey yolunda gitmişti. Kendini bu sefil hayata kaptırmadan, hiç aşık olmadan, hiç hastalanmadan yaşıyordu. İlk defa Petersburg'da terzi bir kadınla birlikte olmuştu. Fakat daha sonra kadın iyice yoldan çıktı. Yevgeni'yi de aradığını hiç zorluk çekmeden başkasında buldu. Köye geleli 2 ay olmuştu. Şehirdeki hayatını burada yaşamasına imkan yoktu. Ne yapacağını bilemiyordu. Zoraki yaptığı bu perhiz onu kötü yönde etkilemeye başlamıştı. Bunun çaresi için şehre mi gitmeli, nereye nasıl gitmeli diye düşünüp duruyordu. Bu iş onu çok rahatsız ediyordu çünkü bunun vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğuna inanmıştı. Artık hür olmadığını hissediyordu. İster istemez her kadına gözü takılıyordu. Kendi köyünden bir kızla veya kadınla münasebet kuramazdı. Bu doğru değildi kendi ilkelerine göre. Zaten babasının ve dedesinin öbür çiftlik sahiplerinden tek farkı buydu. Onlar kendi köleleriyle asla ilişki kurmamışlardı. Kendisi de onlar gibi hareket etmeliydi. Verdiği bu kararın daha sonra sabit fikre dönüştüğünü fark etti. Eğer şehre gidecek olursa başına kötü şeyler gelebilirdi. Bu düşüncelerinin etkisiyle verdiği karardan vazgeçti. Zaten kölelik kanunla kaldırılmıştı. Öyleyse bu işi burada yapmasına bir engel yoktu. Kendi kendine bu işi öyle yapmalıyım ki kimse anlamamalı. Hem zaten bu sağlığım için gerekli bir şey. Yoksa zevk olsun diye yapmıyorum diyordu. Böyle konuşmasına konuşuyordu ama sıkıntısı daha da artmıştı. Köylülerle, muhtarla ya da marangozla konuşurken lafı hep kadınlara getiriyor. Sonra da konuşmayı uzattıkça uzatıyordu. Gittikçe kadınlarla daha fazla ilgilenmeye başlamıştı. 3. Kadınlara olan ilgisi arttıkça birisiyle beraber olmaya karar verdi. Fakat bunu uygulayamıyordu çünkü kendisi doğrudan doğruya bir kadına yaklaşamazdı. Hangisine, nerede, ne zaman gitsin? Bir başkası yardım etse bu iş daha kolay olurdu ama kim? Bu düşünceler içindeyken bir gün su içmek için orman bekçisinin kulübesine girdi. Bu bekçi önceden babasının avcısıydı. Konuşmaya başladıklarında bekçi ona av maceralarını anlattı. Yevgeni işini bu kulübede ya da ormanda yapmayı düşünüyordu. Fakat nasıl yapacağını bilmiyordu. Bekçi Danila'ya böyle bir şeyi söylese o buna yanaşır mıydı acaba? Bir yandan Danila'yı dinlerken bir yandan da teklifimi sunsam şaşırabilir, o zaman rezil olurum. Fakat belki de kolayca razı olur diyordu. Bu arada Danila, Diakoz karısının tarlasında Priyanichkov için nasıl kadın getirdiğini anlattı. Bunun üzerine Yevgeni bu iş oluyor diye geçirdi içinden. Diakos Ortodoks kiliselerinde papaz yardımcısı, yüksek sesle dua okuyan kişidir. Fakat sonra bekçinin Allah rahmet eylesin, babanız öyle saçma işlerle uğraşmazdı dediğini duyunca bu iş olmayacak galiba diye düşündü. Buna rağmen biraz üstelemek istedi. Madem kötüydü, saçmaydı, sen niye uğraştın? Bunun kötülük neresinde? Alan memnun, satan memnun. Ben de arada bir ruble kazanmış oldum. Hem neden yapmasın? O da bir erkek, o da şarap içer. Yevgeni konuşmanın istediği yere vardığını görünce açılmaya karar verdi. Hemen attı işi ortaya. Ah bir bilsen Danila, bittim, harap oldum. Bunları söylerken kulaklarına kadar kızarmıştı. Danila gülümsedi. Ben papaz değilim oğlum, alışkınım böyle şeylere. Yevgeni bu sözleri çok aptalca bulmuştu. Fakat Danila'nın hak vermesine de sevindi. Danila devam etti. Niçin daha önce söylemedin? Olur tabii. Peki nasıl bir kadın istiyorsun? Vallahi benim için hepsi bir, sadece çirkin olmasın, bir de sağlıklı olsun. Anladım dedi ve biraz düşündükten sonra güzel bir parça var. Kızı güzün evlendirdiler fakat kocası bir şey beceremiyor. Avcı için çok güzel bir fırsat, hem de ne fırsat. Yevgeni yine kızardı, yüzünü buruşturdu. Hayır hayır, ben öyle bir şey istemiyorum. Sadece sıhhatli bir şey arıyorum. İşi güçleştirecek biri olmasın. Asker karısı falan olsun mesela dedi. Anladım, anladım. Siz Stepanida gibi birini arıyorsunuz. Kocası şehirde. Sizin anlayacağınız asker karısı gibi bir şey. Güzel, temiz bir kadın. Çok memnun kalacaksın. Geçenlerde ben teklif etmiştim ama o... Peki peki. Ne zaman? İsterseniz yarın olur. Tütün almaya inince ona uğrarım. Siz yarın buraya ya da bahçenin arkasındaki hamamın yanına gelin. Orası tenhadır. Zaten öğlen herkes uykuya dalar. Peki, tamam. Yevgeni büyük bir heyecanla eve döndü. Uzun uzun düşündü. Ne olacak bakalım? Bir köylü kadını, çirkin olmasa bari diye geçirdi aklından. Sonra daha önceki kadınları hatırlayarak, güzel olmasın hepsi güzeldir. Ne söylesem, nasıl davransam acaba dedi. Bütün gece heyecan içinde dönüp durdu yatağında. Ertesi gün saat 12'de kulübeye gitti. Danila kapı eşiğinde duruyordu. Onu görünce sessiz ama manalı bir baş işaretiyle ormanı gösterdi. Yevgeni bütün kanın kalbinde toplandığını hissetti o an. Heyecanla ormanın yolunu tuttu. Ortalıkta kimsecikler yoktu. Hamama yaklaştığında da kimseyi göremedi. İçeri girdi, kimse yoktu. Dışarı çıktı, bir dal çıtırtısı duydu. Dönüp sesin geldiği tarafa baktı. Bir kadın sel yatağının ötesinde ağaçlar arasında oturmaktaydı. Yevgeni hemen ona doğru koştu. Koşarken ısırgan otlarına, ayağına batan dikenlere, gözlüğünün yere düşmesini aldırmadı. Karşıki sırta çıktı. Kadın beyaz işlemeli bir bluz ve kırmızı bir etek giymişti. Başında kırmızı bir örtü vardı. Yalın ayaktı. Genç ve güzel görünmekteydi. Sıkılgan sıkılgan gülümsüyordu. Şurada bir patika yol var. Oradan gelseydiniz ya, ben çok önce geldim. Saatlerce sizi bekledim. Yevgeni ona doğru yaklaştı. Etrafına bakınıp ona dokunmaya başladı. 15 dakika sonra ayrıldılar. Yevgeni toparlandı. Gözlüğünü bulup taktı. Sonra da Danila'nın kulübesine gitti. Danila'nın memnun olup olmadığına dair sorusuna karşılık eline bir ruble sıkıştırarak evine döndü. Memnundu. Başlangıçta biraz sıkılmıştı ama sonra açılmıştı. İşler yolundaydı artık. Kendisini rahatlatmış, hafiflemiş, dinç hissediyordu. Ama kadına dikkatlice bakmamıştı bile. Sadece genç, güzel, kendini naza çekmeyen biri olduğunu hatırlıyordu. Bir an kim olduğunu düşündü. Danila Stepanida olduğunu söylemişti. Fakat hangisi? İhtiyar Mihailo'nun oğlunun karısı olsa gerek diye geçirdi aklından. Danila'dan sorup öğreneceğini düşündü. O günden sonra köy hayatının tatsızlığı, yani o zoraki perhiz ortadan kalkmıştı. Artık Yevgeni serbestçe düşünebilecekti. Hiçbir engeli kalmamıştı. İşleriyle daha rahat uğraşacaktı. Yevgeni'nin sırtlandığı yük oldukça ağırdı. Bazen dayanamayıp çiftliği satmayı düşündüğü anlar olurdu. Fakat bütün emeklerinin boşa çıkmasından korkuyor, bundan acı duyuyordu. Başladığı işi yarıda bırakmak zorunda kalacağı fikri onu üzüyordu. Fakat açığın birisini kapatsa başka bir açık çıkıyordu ortaya. Sürekli babasının yeni borçlarını öğreniyordu. Anlaşılan babası son zamanlarında önüne gelen yerden para almıştı. Oysa ki Yevgeni Mayıs'ta miras paylaşırken bütün borçları bitirdiğini sanıyordu. Yaz ortasında Dul Yesipova'dan bir mektup geldi. Mektupta babasının kendisine 12 bin ruble borcu olduğu yazılıydı. Ortada birkaç satırlık yazıdan başka senet falan da yoktu. Avukata göre bu yazı kabul edilemezdi. Fakat Yevgeni böyle bir bahaneyle babasının borcundan kurtulmayı düşünmeyecek bir insandı. O sadece borcun gerçekten var olup olmadığını öğrenmek istiyordu. Akşam yemekte her zamanki gibi annesiyle konuşurken, "Anne, Kaleriya Vladimirovna Yesipova kim?" diye sordu. "Kim olacak? Babanın evlatlığı. Niçin sordun?" Yevgeni annesine mektup olayını anlattı. "Şaştım valla. Hiç mi utanmıyor bu? Baban ona neler neler vermişti. Peki ona borcunuz var mı?" "Vallahi bilmiyorum. Borcumuz yok herhalde. Babam ona sonsuz iyilik..." "Haklısın ama babam kendini borçlu sayıyor muydu? Bir şey diyemem. Senin durumun zaten kötü." Yevgeni annesinin kendisinin ağzını aradığını fark ediyordu. "Bana kalırsa bu borcu ödemeliyiz. Yarın gidip onunla görüşeceğim ve biraz beklemesini söyleyeceğim." Maria oğlunun bu kararından gurur duymuştu. Ferahlık içinde, Ah oğlum, sana ne kadar acıyorum bir bilsen. Fakat en iyisi o borcu ödemektir. Git ona söyle, biraz beklesin. Yevgeni'nin annesi onun durumunu anlamıyordu. Bu yüzden daha da güç bir durumdaydı. Annesi bütün hayatını bolluk içinde geçirmişti. Onun için de oğlunun çırpınışını anlaması imkansızdı. Oysa her şey bugün yarın bozulabilirdi. Ellerinde avuçlarında ne varsa satıp 2000 rubleye memurluk yaparak geçinmek zorunda kalabilirlerdi. Annesi bu durumu düzeltmek için masraflarını azaltmasına şaşırıyordu. Ayrıca bütün dullar gibi rahmetli kocasına sağlığında duymadığı bir bağlılık ve saygı duyuyordu. Onun kurduğu veya yaptığı şeyler kötü olamazdı ve asla değiştirilemezdi. Yevgeni bahçeyle seraya bakan iki bahçıvana, iki arabacıya paralarını vermekte zorlanıyordu. Annesi Maria ise fedakar bir düşünceye sahip olduğunu zannediyordu. Çünkü ihtiyar aşçının yemeklerine, parkın temiz olmamasına, hizmetçi yerine bu uşağın tutulmasına ses çıkarmamıştı. Kendini oğlu için her şeyi yapan bir anne gibi görüyordu. Yevgeni için ezici darbe olan borç meselesi annesinin gözünde oğlunun asilliğini ispat edecek bir fırsattı. Maria bu maddi durum karşısında pek endişelenmiyordu çünkü oğlunun zengin bir kızla evlenerek işleri yoluna koyacağına inanıyordu. Sonuçta oğlu çok zengin bir kızla evlenebilirdi. Kızlar ona seve seve varırlardı. Böyle en az 10 aile tanıyordu. Bu işi de en kısa zamanda yapacaktı. 4. Yevgeni evlenmeyi tasarlıyordu ama annesinin düşündüğü gibi değil. İşlerini yoluna koyunca evlenecekti. Evlenmeyi, düzeltmeyi alet etmek iğrenç bir şeydi onun için. Namusluca severek evlenmeliydi. Bunun için de karşılaştığı kızları büyük bir özenle inceliyor, kendisiyle kıyaslıyor ama bir türlü beğenmiyordu. Herhalde kısmeti açılmamıştı. Stepanide ile olan münasebeti ise hiç ummadığı şekilde gelişiyordu. Bir adet halini almıştı. Kendisini hiçbir sefahata kaptırmayan Yevgeni, Stepanide ile yaşadığı gizlilikten dolayı suçluluk duyuyordu. İlk buluşmadan sonra onu bir daha görmek istemeyeceğini zannetmişti. Fakat çok geçmeden tersi oldu ve onu görmemek Yevgeni'yi rahatsız etti. Artık rahatsızlığı başlangıçtaki gibi değildi. Belli bir kadından kaynaklanıyordu. Parlak ışıklarla parlayan fındık ve akça ağaçları canlanıyordu gözünde. O simsiyah ateşli gözler, o saatlerce sizi bekledim diyen yanık ses, o taze koku, o bluzu kaldıran dolgun göğüsler. Bütün bu çekiciliği hayal etmesi sıkılganlığını bastırmıştı. Tekrar Danila'ya gitmekten kendini alamadı. Buluşma öğle vaktinde kararlaştırılmıştı. Yevgeni bu defa kadını daha dikkatli inceledi. Her şeyi çok çekiciydi. Bir müddet sonra konuşmaya başladılar. Ona kocasını sorduğunda gerçekten Mihailoların oğlu olduğunu öğrendi. Şimdi Moskova'da arabacılık yapıyordu. Yevgeni ondan kocasının için aldattığını öğrenmek istiyordu. Anlat bakalım, nasıl oluyor da sen? Nasıl mı? İşte yani buraya nasıl geliyorsun? Kadın zeki ve anlayışlıydı, gülerek cevap verdi. Şuna da bak hele, o orada eğlensin, ben burada oturayım. Olmaz. Bu sözleri çok laubali bir tavırla söylemişti. Bu halde Yevgeni'nin hoşuna gitmişti fakat tekrar buluşmak için teklifte bulunmadı. Kadın Danila'dan hoşlanmadığını, direkt görüşebileceklerini söyledi ama bunu da kabul etmedi. Çünkü bunun son görüşme olduğuna inanıyordu. Kadından hoşlanıyordu. Bu ilişkinin gerekliliğine de inanmıştı. Ve bir kötülük olmadığını düşünüyordu. Fakat ruhunun derinliklerinde bütün bu düşüncelerine karşı koyan bir kuvvet vardı. Bu kuvvet bu işi doğru bulmuyor, bunun son buluşma olmasını istiyordu. Hiç olmazsa bir sonraki buluşmanın planları yapılmamalıydı. Yaz boyunca Yevgeni ve Stepanida 8-10 defa buluştular. Bunların birinde kadın gelmedi çünkü kocası gelmişti. Danila o sıra başka bir kadın teklif etmesine rağmen Yevgeni bunu şiddetle reddetti. Zaten kocası gidince buluşmalar devam etti. İlk önceleri Danila aracılık yapıyordu ama daha sonra buluşma zamanını kendileri tespit ettiler. Kadın gelirken Prohorova adında başka bir kadın da getiriyordu yanında. Çünkü köy yerinde bir kadın yalnız başına gezip dolaşamazdı. Bir gün yine buluşmaya karar vermişlerdi. Yevgeni tam gidecekken annesinin ona almak istediği kız ve ailesi misafir gelmişlerdi. Yevgeni de onları bırakıp evden bir türlü ayrılamıyordu. Fırsatını bulduğunda harman yerine gidiyormuş gibi yapıp patikayı dolaşarak ormana vardı. Buluşma yerine gittiğinde kadın ortalıkta yoktu. Sadece fındık ve akça ağaçlarının yere yakın dalları kırılmıştı. Kadın sinirinden dalları kırıp ona işaret bırakmıştı. Yevgeni bunlara baktı, baktı, sonra da gidip Danila'yı buldu. Kadının ertesi gün gelmesini söyledi. Kadın geldiğinde her zamanki gibiydi. Hep ormanda, bir defa da harman yerinde avluda buluşmuşlardı. Yevgeni bu buluşmaların nereye varacağını düşünmüyordu bile. Kadına önem vermiyordu. Avucuna biraz para sıkıştırıp gönderiyordu. Bütün köyün bu işi bildiğini, hatta bazılarının kadını kıskandığını bilmiyordu. Kadının ailesi ondan para aldıkları için onu bu işe teşvik ediyorlardı. Kadın da aile ve paranın etkisiyle günah kavramını silmişti. Madem ki birçok insan kendisine imreniyordu, o zaman yaptığı bir günah ya da kötülük sayılmazdı. Kendi haklıydı. Yevgeni ise kendi kendine, sağlığım için bu gerekli. Kötü bir şey olabilir. Bana kimse söylemiyor ama birçok kişi biliyor bu işi. Onunla gelen kadın biliyor en başta. Bir de başkalarını anlatmışsa. Fakat ne yapabilirim? Kötü bir şey yaptığımı biliyorum ama elden ne gelir? Hem zararı yok çünkü uzun sürmeyecek, diyordu. Bu sırada Yevgeni Stepanida'nın kocasını gördü. Kocasının çirkin olduğunu düşünerek kendini haklı çıkarıyordu. Fakat onu görene kadar, onu gördüğünde hayretler içinde kaldı. Yakışıklı, yiğit bir delikanlıydı. Hatta kendisinden daha yakışıklıydı. Bu olaya çok şaşıran, aynı zamanda da üzülen Yevgeni, kadınla buluşur buluşmaz ona kocasını gördüğünü, yakışıklılığına hayran kaldığını söyledi. Kadınsa gururla, köyde bir eşi daha yoktur, dedi. Bu tavır karşısında Yevgeni daha da çok şaşırmıştı. Bu konuşmalardan sonra kadının kocası üzerine her düşünce onu rahatsız ediyordu. Bir gün Danila ona, geçenlerde Mihailo bana uğradı. Karım beyle gerçekten yatıyor mu diye sordu. Ben de ona bilmiyorum, hem yatsa ne çıkar, bir müzik parçasıyla olmaktansa bu daha iyi, dedim. O ne dedi? Ne diyecek? Hele aslını öğreneyim de ben o karıya yapacağımı bilirim, dedi. Yevgeni eğer kocası köye dönseydi bu işten yakamı sıyırırdım diye geçirdi kendi içinden. Fakat kocası şehirde yaşıyordu ve Stepanida ile münasebetini kesemiyordu. Böyle olduğu için bu sefer de hele zamanı gelsin, bak o zaman nasıl bırakıyorum, en küçük bir iz bile kalmaz demeye başladı. Kesinlikle böyle yapacaktı. Buna kimsenin şüphesi olmamalıydı. Mujik, Rus köylüsüne verilen isimdir. Bütün bir yaz işleriyle uğraşmıştı Yevgeni. Temizlik işleri, inşaat borçlarının ödenmesi, boş arazinin satılması derken adeta yeni bir çiftlik kurulmuştu. Öyle bir hale gelmişti ki yatarken bile işlerini düşünüyordu. Günlük hayatı böyle olmasına rağmen Stepanida ile ilişkisini de yürütüyordu. Gerçi o buna ilişki gözüyle bakmıyordu. Fakat ortada bir durum vardı ki o da Stepanida'yı arzuladığı an kendini saran, bağlayan hisleri başka bir şey düşünmesine izin vermiyordu. Buluşup ayrıldıktan sonra ise birkaç hafta, bazen bir ay unutabiliyordu. Sonbahar geldiğinde Yevgeni sık sık şehre inmeye başlamıştı. Bu inişleri sırasında Alexeyevna ailesiyle tanıştı. Bu ailenin bir de enstitüyü henüz bitirmiş genç bir kızı vardı. Yevgeni'yi nasıl olduğunu anlamadan o kıza, Liza'ya aşık olmuştu ve evlenme teklif etti. Yevgeni'nin annesi Maria buna çok üzülmüştü. Çünkü ona göre oğlu kendisini çok ucuza satmıştı. 5. Bir erkek bir kadının niçin seçtiğini nasıl anlatamazsa, Yevgeni Liza'yı niçin seçtiğini anlatamıyordu. Oysa ki ortada olumlu olumsuz birçok durum vardı. Birincisi, kız annesinin istediği kadar zengin değildi ve saftı. Zavallı kızı annesi fazla sıkılgan büyütmüştü. İkincisi, dikkatleri üzerine çekecek kadar güzel de değildi. Fakat çirkin de sayılmazdı. Yevgeni'nin kararında asıl etkili olan şey ise o sıralarda evlenme çağına girmiş olmasıydı. Bunun için kıza aşık olmuştu. Önceleri Liza, Yevgeni'nin sadece hoşuna gitmişti. Fakat bir gün karısı olacağını düşündükçe onu sevmeye başladı ve aşık oldu. Liza uzun boylu ve ince yapılıydı. Her şeyinde bir uzunluk vardı. Yüzü, parmakları, ayakları, aşağıya doğru burnu hep uzundu. Solgun yanaklarını örten tatlı bir pembelik vardı yüzünde. Saçları uzun, kıvırcık, sarı ve yumuşaktı. Saf, açık renk gözleri hep yumuşak bakardı. Yevgeni'yi de en çok bu gözleri etkilemişti. Liza'yı hep o güvenli, yumuşak, açık renk gözlerle hatırlıyordu. Ruhunun gizleri de ancak gözlerinden okunabilirdi. Liza henüz enstitüdeyken 15 yaşlarındaki zamanlarında her gördüğü güzel erkeğe aşık oluyordu. Aşık olduğunda canlı ve mutlu görünüyordu. Enstitüyü bitirdikten sonra da önüne gelene aşık olduğu için Yevgeni karşısına çıkar çıkmaz ona da aşık olmuştu. Gözlerindeki anlam da işte bu sevgiden geliyordu. Liza o kış iki delikanlıya birden gönlünü kaptırmıştı. O kadar ki sadece onları görünce değil, adlarını duyunca bile yüzü kızarıyordu. Heyecanlanıyordu. Fakat annesinden Yevgeni'nin niyetinin ciddi olduğunu öğrenince bu iki delikanlıyı unutuverdi. Bütün sevgisini Yevgeni'ye verdi. Yevgeni ondaki sevginin derecesini öğrenmek için sürekli onlara gidiyordu. Toplantıda, baloda onu herkesten çok dansa kaldırıyordu. Bu hareketlerde kızın sevgisini adeta bir hastalık haline getirmişti. Rüyasında karanlık odasında hep onu görüyordu. Önceki sevgililerine dair ne varsa silinip gitmişti. Bir de evlenme teklifi yapılıp nişan takıldıktan sonra artık başka hiçbir düşüncesi olmamaya başladı. Sadece Yevgeni'yi düşünüyor, onunla beraber olmak istiyor, onun kendisini sevmesinden başka hiçbir şey istemiyordu. Onunla gurur duyuyordu. Kendilerini düşündükçe de aşktan adeta eriyordu. Yevgeni ise kızı daha yakından tanıdıkça sevgisinin arttığını hissediyordu. Böyle bir aşka tutulacağını aklının ucundan geçirmemişti. Bunu sezdikçe aşkı daha da kuvvetlenmişti. 6. Yevgeni sonbaharda çiftlikle ilgilenmeye, en çok da düğün için hazırlanan evi görmeye gelmişti. Annesi Maria oğlunun düğününden hiç memnun değildi. Çünkü hem parlak kısmetlerini çiğnediğini düşünüyordu hem de kızın annesi Varvara'dan hiç hoşlanmıyordu. Maria bu kadının iyi ya da kötü olduğunu bilmiyordu fakat daha ilk görüşte onun yüksek sosyeteden bir lady olduğunu anlamış ve üzülmüştü. O lady'liği bir alışkanlık olarak arardı. Yevgeni'nin de bu konuda titiz olduğunu bilirdi. Bu kadının böylesi bir sonradan görme leydiliği ileride bazı sıkıntılara yol açabilirdi. Kız hoşuna gidiyordu. En çok da Yevgeni onu sevdiği için kızı seviyordu. Oğlunun hatırı için onu sevmeliydi. Onun için bütün içtenliğiyle kızı sevmeye hazırdı. Yevgeni annesini neşeli ve memnun görüyordu. Maria evi hazırlayıp oğluyla gelinini eve yerleştirdikten sonra gençleri baş başa bırakıp gitmeyi planlıyordu. Yevgeni ise evde kalması için elinden geleni yaptı. Akşamleyin Maria her zaman yaptığı gibi çay sonrasında iskambil falı açıyordu. Yevgeni de yanına oturmuş ona yardım ediyordu. Bu onlar için en samimi konuşmaların yapıldığı anlardı. Maria bir falı bitirdi, ikinci falı açmadan önce oğluna baktı. Biraz duraklayıp, Yevgeni, oğlum sana bir öğüt vermek istiyorum. Tabii bilmiyorum fakat evlenmeden önce bekarlık meselelerini halletmen gerekir sanıyorum. Eğer onların üstlerini kapatmazsan Allah göstermesin, seni de karını da rahatsız edebilir. Yevgeni annesinin Stepanida ile olan ilişkisini çıtlatmaya çalıştığını anlamıştı. Fakat annesi herhalde bu ilişkinin ta sonbaharda bittiğini bilmiyordu. Onun içinde her yalnız kadın gibi bu işe gereğinden fazla önem veriyordu. Yevgeni kızardı. Bu kızarma sadece utançtan değildi tabii. Annesinin anlayamayacağı işlere burnunu sokmasından kaynaklanıyordu. Sonra da annesine evliliğine engel olacak bir harekette bulunmadığını söyledi. Maria çok bozulmuştu. İyi öyleyse, benim için hava hoş. Kusura bakma, tabii ki en iyisini sen bilirsin dedi. Yevgeni annesinin konuşmasını bitirmediğini, daha söyleyecek şeylerinin olduğunu anlıyordu. Gerçekten de tahmini doğruydu. Annesi az sonra Peçnikovların yeni doğan çocuklarının vaftiz törenine çağrıldığını söyledi. Yevgeni bunun üzerine yine kızardı. Çünkü annesinin söyleyeceklerinin önemini biliyordu ve garip bir duyguya kapılmıştı. Bu duygu hiç alışık olmadığı bir şeydi ve düşüncelerine tamamen aykırıydı. Sonunda annesi beklediğini söylemeye başladı. O yıl birçok erkek çocuğunun doğduğundan laf açtı. Anlaşılan savaş olacakmış. Vasin ve Peçnikov ailelerindeki genç kadınların hep birer erkek çocuğu olmuş. Bütün bunlarla üstü kapalı bir şeyler anlatan Maria, oğlunun sinirli sinirli gözlüğüyle oynadığını, telaşla sigara yaktığını görünce kızarıp sustu. Yevgeni de susuyordu ve bu suskunluk nasıl sona erecekti bilinmiyordu. Sonunda her ikisi de birbirlerini anladıklarına karar verdiler. Maria, en başta köyde Hakk'ı gözetmelisin, amcan gibi gözdeler seçmen doğru değil deyince Yevgeni atıldı. Anneciğim, bunların için söylediğinizi biliyorum fakat telaşınız boşuna. Bana göre aile hayatı kutsaldır ve bu kutsallığı bozacak hiçbir şey yapmayacağıma emin olmalısın. Bekarlıkta olan şeyler orada kalmıştır. Hiçbir zaman kimseye bağlanmadım ve kimsenin benim üzerimde bir hakkı yoktur. Maria, çok memnun oldum. Zaten senin asıl fikirlerini biliyordum dedi. Yevgeni bu sözleri zaten söylenmesi gereken tabii sözler olarak karşıladı ve sesini çıkarmadı. Ertesi gün nişanlısını görmek için şehre iniyordu. Stepanida haricinde de her şeyi düşünüyordu. Fakat bir şeyler onu hatırlatmak için mahsus tertiplenmişti sanki. Kiliseye yaklaştığında yaya olarak gelen bir grupla karşılaştı. Semyon, ihtiyar Matyev, çocukları, kızları vardı. Ayrıca yanlarında bir de yaşlıca öteki kırmızı başörtülü genç bir kadın vardı. Onları tanır gibi oldu. Dinç ve sert adımlarla yürüyen ikinci kadının kucağında bir çocuk vardı. Yanlarına gittiğinde adet üzerine en yaşlı olanların önünde durup selam verdi. Kucağında çocuk olan kadınsa sadece başı ile selam aldı. Birden başörtüsü altından o tanıdık neşeli gözler parlayıverdi. Yevgeni, evet, ta kendisi, fakat artık her şey bitti. Ona bakmanın bir anlamı yok. Ya çocuk? Belki bendendir. Yok canım, çok saçma bir fikir. Kocası gelmişti, ondan olmalı diye düşündü. Zaten bu işi sağlığı için yapmış, parasını da ödemişti. Hepsi o kadardı. Şu halde onunla herhangi bir bağı da olamazdı ve yoktu. Sadece vicdanının sesini bastırmaya çalışıyordu. Onun da ses çıkardığı yoktu. Annesiyle konuşması ve Stepanida ile karşılaşması haricinde bir daha onu hatırlamadı. Ta ki Yevgeni Paskalya'da şehirde evlendi ve hemen karısını alıp köye geldi. Oturacakları ev eski adetlere göre düzenlenmişti. Maria onları bırakıp gitmek istemişti fakat Yevgeni, en çok da Liza onu kalmaya razı ettiler. O da evin başka bir bölümünde ayrı bir daireye çekildi. Böylece Yevgeni için yeni bir hayat başladı. 8. Evliliğinin ilk yılları Yevgeni için zor geçti. Evlenme telaşıyla yüzüstü bıraktığı tüm işleri evlenir evlenmez bütün ağırlığıyla tekrar çöktü omuzlarına. Borçları kapatması bir hayli zordu. Sayfiyedeki evi satıp başlıca borçları ödemişti ama parası da bitmişti. Çiftlikten iyi bir gelir elde etmesine rağmen kazandığı parayı kardeşine göndermiş ve düğün masraflarını harcamıştı. Onun için elinde avucunda hiçbir şey kalmamıştı. Bu durumdan kurtulmanın tek yolu vardı, o da karısının parasını kullanmak. Liza, kocasının durumunu anlar anlamaz bunu kendi teklif etmişti. Fakat Yevgeni, onun teklifini ancak çiftliğin yarısını onun üzerine yapmaya razı olursa kabul edeceğini söyledi. Bu şartı karısı hakaret gibi kabul etti. Fakat kaynanası için bu gerekliydi. İşlerinin böyle gitmesi, çeşit çeşit değişiklikler, başarılar, başarısızlıklar, karısının sağlığı, Yevgeni'nin evliliğinin ilk yıllarını mahvetmişti. Liza, evliliklerinin 7. ayında bir felaketle karşılaşmıştı. Bir gün şehirden dönen kocasını karşılamak için arabayla yola çıktı. Yolda her zaman sakin yürüyen at birden huysuzlandı, sıçramaya başladı. Liza da bundan korkup arabadan atladı. O anda bir zarar görmedi. Tekerleğe de takılabilirdi, ne var ki Liza hamileydi. Akşamleyin bir sancı tuttu, Liza çocuğunu düşürdü. O günden sonra da başını hastalıktan kurtaramadı. İşte Yevgeni'yi üzen bunlardı. Doğmasını beklediği çocuğun düşmesi, karısının hastalanması ve beraberinde getirdiği sıkıntılar. Hele de Liza hastalanır hastalanmaz eve damlayan kaynanası Varvara. Bütün bu sıkıntılar içinde Yevgeni yıl sonuna doğru kendini iyi hissetmeye başladı. Yeni çiftliği düzene sokmak, dedesinin prensiplerini yeni şartlara uydurarak yaşatmak ne kadar zor olsa da adım adım ilerliyordu. Artık borç yüzünden çiftliği satmak düşüncesi ortadan kalkmıştı. Yarısı karısının üzerine devredilmekle beraber çiftlik kurtulmuştu.